Ayrım 41, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 418. Pastaneden çıkıp sokağın köşesine yürürken birbirlerine en yakın oldukları andı, kolları birkaç kez çarpmıştı. Vedalaşmalarının üzerine gölgesi düşen o karanlık suratlı yobazı hatırlayıp, Emel için bunun bir soruna dönüşüp dönüşmediğini merak etti. Pastanenin buğulanmış vitrinine bakıp içindeki sıcak hamur kokusunun güzelliğini düşündü. O kokunun o zamandaki duygularına onu yakınlaştıracağını biliyordu. Arabadan çıkıp içindeki sıcaklık camlarını örtmüş pastanenin kapısına geldiğinde kapı açıldı. Emel'e hisleri içeriden taşan kokuyla tazelendi. Açık kapıdan çıkan türbanlı ve ayakkabılarını bile örtecek kadar uzun, krem rengi pardüsü giymiş kadına yol vermek için kenara çekilmişti ki yüzünü gördü. Kadın anlık şaşkınlığıyla donmuş gibiydi. O böyle kalmasa Erdal dindarlık üniforması içindeki kadının yüzüne dikkat bile etmezdi. Gördüğünü bir manaya oturtamadı önce. Genç türbanlı kadın kaçarcasına kafasını çevirip hızlı adımlarla uzaklaşırken Erdal, kokudan herhalde diye mırıldandı. Sadece düşüncelerine değil gördüklerine bile inanmayacak kadar aciz içindeydi. Ama emin olmak zorundaydı peşinden koşarken. Emel dedi defalarca. Adımları hızlanan kadın arkasına bakmıyordu. Yolun karşısına geçmek için atılmıştı ki Erdal koşarak önüne dikildi ve kala kaldı. Kıvırcık gür saçları sıkı türbanla zapt edilmişti. Yüzünü saran örtünün içinde gözleri daha büyüktü ve o gözlerde öfke vardı. ''Emel ne istiyorsun bizden?'' diye bağırdı. Kirpiklerinin üzerinde biriken yaşla dudakları aynı korkunç hızla titriyordu. Erdal yaşadığı şokla sadece ''Kimsin sen?'' diye sorabildi. Emel öfkeyle çirkinleşmiş suratına dudağıyla alaycı bir kötülük çizerek yanıt verdi. ''O kamera kayıtlarından izlediğin muhtarın yanındaki kara çarşaflı var ya, işte o benim.'' Erdal o an kamera kaydındaki çarşaflı kadının topallamadığını, sadece muhtarı tanıdığını anladı. Aptallığına acıyarak gülümseyen kadına bitkin baktı ve ''Neden yaptım bunu?'' diye sordu. Yüzündeki öfke ve yapmacık kötülüğü daha fazla koruyamadı Emel. Islak gözlerini heyecandan titreyen eliyle silip konuştu. ''Neden mi? Çünkü kendimizi korumak zorundayız inancımızdan nefret edenlerden. Allah yolundaki yürüyüşümüzün karşısına dikilen dinsizler bize çok eziyetler etti. Sen de bunu yapacaktın. İnandığımız gibi yaşamamız seni neden rahatsız ediyor? Kimlerin adamısın sen? Asıl sen kimsin?'' Erdal Ayşe demişti ki sırtını dönüp gitti genç kadın. Erdal onun uzaklaşmasını izlerken hislerine tecavüz edilmesinin bitkinliğindeydi. İçindeki sevgiden geriye kalan derin boşlukta yalpaladı. Güzel olduğunu sandığı anlardaki heyecanlı hallerini hatırlayınca yalanlarla nasıl aşağılandığını fark etti. Öfke nihayet baskın geldi ve aklını toparlayabileceği bir sabite kavuştu. Omuzları dik, adımlarını sağlam basarak arabaya yürürken ilham geldi. Kara çarşaflı belki de Emel'di ama görüntüdeki siyah Mercedes'te Şeyh ve Ayşe vardı. Arabanın yanına geldiğinde sokağın köşesine baktı ve 10 gün öncesinin bir detayını daha çözdü. O yobaz Emel'e öyle öfkeyle bakmıştı. Çünkü onun başını açmasını ve kıyafetini yargılıyordu. O yobaz yaşananlardan habersiz bir müritti. Arabanın kapısını açarken ast subay geldi aklına. Tam orada annesiyle telefonla konuşurken karşısına çıkmıştı. Hiçbiri rastlantı değildi. Emel'den görevi devralan oydu. Yıldırımların yağmur gibi yağdığı o perşembe günü ast subay tarikatı aklamak için görevini yapmıştı. Köstebek'le onu buluşturup Ayşe'nin Kara Dicle'de olmadığı yalanının şovunu başarıyla tamamlamıştı. Arabaya oturduğunda ya aldatılmasının intikamını alacak ya da acınası aptal halini kabullenecekti. Kandırılmanın hıncı mantığı ezip geçti. Sevginin boşluğuna öfke gürül gürül boşaldı ve gaza sonuna kadar bastı. Kentin beton ve taşıt kalabalığından çıkıp ince yola vardığında yapacaklarının bedelini ilk kez düşündü. Köse şefin yuvarlak suratının yapacaklarını duyunca alacağı şekilden sadece zevk aldı. Gürkan'ın delikanlı gibi kızı ara sözünü 10 kez tekrarladıktan sonra Hıncı bütün korkularını silmişti. Kara bulutları fark etmiyordu bile. Rampayı aşıp Kara Dicle'yi gördüğünde öfkesine yakışan bir yıldırım göğü ikiye yararak perdeyi açtı. Yalanların sahnesinde ilk gözüne çarpan Emel'in okuluydu. Artık oradaki yönetici ve öğretmenlerin tarikatın siyasi gücüyle atandığını biliyordu. Hepsi onlardandı ve tarikatın eğitimini gizlice veriyorlardı çocuklara. Mezar taşlarının yerinde olan ağaçların yüksekliğine bakıp tarikat hayatının nasıl bir sabırla oluşturulduğunu tekrar düşündü. Kara Dicle'nin tek minaresinin altında büyük gizin meydanı vardı. Oradaki kahvehanenin içindeki az subayın köstebeğinin rol yapıp yapmadığını merak etti ve hemen karar verdi. İhanet ettiğini sanan bir zavallıydı. Sadece az subayın gerçek bir soruşturma yaptığının kamuflajı olarak kullanılacak bir saftı ve polisi kandırmak için de faydalanılmıştı. Erdal Köstebek ile benzerliğini anlayınca öfkesi katlandı ve daha da karardı gözü. Artık kişisel bir hesabı vardı burayla. Dev binayı görünce sadece aldatılmış bir kurban olmadığıyla yüzleşti. Ayşe'nin burada olduğunu başından beri biliyordu, Köstebek'e hakkını teslim etti. Gerçeğin yerine kolay yalanı kabullendiğini itiraf ederken milyonlarca mazereti bir anda silinip korkaklığını, politik hesaplı haline çırılçıplak koydu önüne. Bu günahı bu kadar kolay nasıl işlediğine şaşıyordu. Kara Dicle'nin girişindeki tel örgülerin gerisindeki küçük tepede geyiği görünce frene bastı. Onun sert boynuzları taşıyan boynunu, ürkek büküşünü ve tedirgin kaldırışlarını izlerken kendi cezasını kesti. Sen hiç aramadın aslında Ayşe'yi. Debriyaja basıp vitesi avucuyla bütün gücüyle sıkarken söz verdi. Ne olursa olsun. Hüseyin Hacı'nın evinin önünde durdu. Hüseyin Hacı'nın selamını bile almadan merdivenleri ikişer ikişer çıktı. Ast subay sızdığı evin dinginliğini yırtan güçlü adımlardan tedirgin elini belindeki silaha atmıştı. Önünde onları koruduğunu zanneden ev sahiplerinin kurduğu zengin sofra vardı. Zeytinyağlı muhteşem dolmayı çiğnerken Erdal'ın önce başını sonra gövdesini gördü ve rahatlayarak sandalyesine yaslandı. ''Hoş geldin ortak!'' diye ağzı dolu konuştuğunda Erdal, Emel ile karşılaştığı haberinin buraya henüz ulaşmadığını fark etti. Ev sahibi rahatlığında masadaki bir sandalyeyi çekerek kendisini davet eden adama tiksinerek baktı. Çatalına sarmayı saplamış hainin yüzündeki gülümseme bir anda soldu. Elini beline attığında Erdal'ın namlusu aldına dayanmıştı. Soğuk demir yavaş yavaş dudaklarına kadar indi, dişine vurduğunda ağzını ve gözlerini sonuna kadar açtı. Erdal namluyu ağzının içine soktuğunda merdivenleri tırmanan Hüseyin Hacı'nın yüzü göründü. Erdal silahı iterek konuştu. ''Kim olduğunu biliyorum pislik, onlardan olduğunu biliyorum.'' Az subay hayatının polisin sadece bir parmak hareketinin ucunda olduğunu biliyordu. Deli bakan adamın damağına vuran demiri küçük bir hareketiyle yakabileceği belliydi. Usulca boynunu eğdi. Erdal namluyu ağzından çıkartıp iki kaşının arasına dayadığında soruyu beklemeden canavliyle konuştu az subay.
''Tamam, onlardanım. Yapma.''
Hüseyin Hacı önce neler olduğunu anlayamadı. Erdal yüzünü askerden ayırmadan şeyhin adamı bu dediğinde koynunda beslediği yılanın başını ezmek istedi. ''Gebert köpeği, öldür!'' diye bağırdı dünyevi nefretiyle. Erdal, ''Onu vurursam ikinci kurşunum sana!'' diyerek susturdu iki yüzlü dini bütünü. Tıknaz az subay tetiği tutan polisin gözlerinde ölüm kıyısında olduğunu görüyor ve korkudan titriyordu. Erdal silahla bastırarak kafasını geriye iterken sordu. ''Neden ulan, neden?'' Kafasını namluya vuramayacak kadar korkak asker inandırıcı olmaya çabaladı.
''Beni onlar yetiştirdi. Onlar beni asker yaptı. Beni burada görevlendirecek kadar güçlüler, anlıyor musun? Sana neler yapabileceklerini düşün.''
Erdal namluyla aldığını iterek tehdidini savuşturdu. ''Ayşe nerede?'' Az subay omuzlarını ve kütük çenesini kaldırıp ''Bilmiyorum.'' diyerek kahramanlık yapmaya çalıştı. Çatallaşmış sesi, kızarmış yanakları, yalvarmaya bükülmüş kaşlarıyla dirençli görünmeyi başaramıyordu.
Erdal astsubayın silahını belinden alıp paltosunun cebine koydu. Yaşlı adamı yanına çağırıp belinden çıkarttığı kelepçeyi verdi. Yaşlı adam tarikatın evine soktuğu ajanın ellerini arkadan kelepçelerken suratına tükürüp ''Seninle ekmeğimi paylaştım.'' diye bağırdı. Erdal Hüseyin acıdan kanepenin üzerindeki yastığı istediğinde tedirgin ''Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun?'' diye panik içinde çırpındı astsubay. Polis yüzünün ortasına yastıkla bastırıp kafasını duvara dayadığında inledi. Namluyu yastığa sokup ''Şehit olacaksın, korkma.'' dedi. İhtiyar adam eliyle kulaklarını kapatmış ''Yapma, yapma.'' diye yalvarıyordu. Yastığı biraz geri çektiğinde ölümden kurtulmak için canavliyle bütün bildiklerini sıraladı asker. ''Dev binada kız, ilk kattaki buraya doğru en son odada. Yemin ederim doğru söylüyorum.'' Yalan söyleyemeyecek kadar korktuğundan şüphesi yoktu Erdal'ın. Erdal yastığı indirdiğinde dev bir nefes doldurdu içine astsubay. Halen yaşayıp yaşamayacağını bilmediği için şoktan çıkamamıştı ve öldürülmemek için yalvarıyordu. Erdal silahını beline taktığında bir çocuk kadar içli ağlamaya başladı. Kendisine acıyarak bakan iki yüzü gördüğünde onurunu kurtarmak için aylardır biriktirdiği nefreti kustu tarikatın askeri. ''Ben inancım için Allah'ın yolunda görevimi yaptım. İbadettir benim için. Evine bir kat daha çıkmak için bütün insanlarını sattın sen. Sen onları evinden izlettirirken iyiydi değil mi? Ama o kadar aptaldın ki aslında onların senin her adımından haberinin olduğu aklına bile gelmedi.'' Kalın çenesinin altına Erdal'ın büyük yumruğu inmese birkaç sözü daha vardı. Sandalye ile birlikte yere devrildi. Hüseyin Hacı'ya yarım saat sonra jandarmayı arayıp çağırmasını ve her şeyi olduğu gibi anlatmasını tembihledikten sonra merdivenlerden indi. Beyaz başörtülü yaşlı kadın ve kızı alt katta onu bekliyordu. Her şeyi duymuşlar, uğradıkları ihanet korkularını büyütmüştü. Tarikatın dev dikdörtgen kalesinin üzerinden kara bulutlar her zamankinden çok daha hızlı akıp geçiyor, karanlık kasvetini büyütüyorlardı. Sokaklar her zaman boş olurdu ama bu kez tek bir insana bile rastlamadan binanın demir büyük kapısının önüne kadar geldi. Arabadan indiğinde derin kesintili uğultuyu duydu. Nedeni bilinmeyen her aykırı ses gibi ürkütücüydü. Anlık parlayan ışık ve keskin gürültüsü bütün sesleri ve görüntüyü bir anda sildi. Yıldırımın üzerine düştüğünden o kadar emindi ki bedenini ateş bile sarmıştı. Sıktığı göz kapaklarını açtığında hayatta olmasına şaştı, kafasını kaldırdı. Kara bulut eteklerindeki gri dumanı dev binanın tepesine sürterek hızla geçiyordu. Kulaklarındaki çınlama yavaşça silinirken derin manasız uğultuyu yeniden duşutmaya başladı. Penceresiz üç kat yüksekliğinde duvarın ortasındaki büyük demir kapı cezaevi girişine benziyordu. Dev kapının içindeki küçük kapıda askılı kilit vardı. Binanın kenarında üzerindeki buluttan saklanarak yürüdü ve binanın sonunda bulduğu küçük kapıyı itince uğultunun şiddeti arttı. Adımlarını geri çeken korkunun üzerine öfkesini büyüterek yürüdü. Kaçmasının hiçbir mazereti kalmayacak kadar kendine söylediği yalanları çürütmüştü. Kapı koyu gri günün ışığını yavaşça örterken önünde sadece dik basamaklar vardı. Uğultu her basamakta büyüdü ve daha da korkunçlaştı. Kapı tamamen kapandığında zifiri karanlığa gömüldü. Uğultu hızlanıyor ve yankılanıyordu. Dizlerinin titrediğini hissettiğinde belinden silahını çıkartıp demir kabzayı sıkarak cesaretini topladı. Önünü görebilecek kadar aydınlığa ulaştığında binanın penceresiz üç katını çıktığını anladı. Uğultu aşağıdan yükseliyordu. Işığın sızdığı küçük pencerelerin olduğu tarafa, sesin geldiği yöne yürüdü ve bir asma katlı olduğunu balkon demirlerinden tahmin etti. Tavanın kenarındaki ince uzun pencerelere vuran ışık aşağıyı aydınlatamayacak kadar cılızdı. Yaklaştıkça duvarın ortasında aydınlığın kaynağı büyük ama açıldığı devasa duvara göre küçük pencereyi gördü. Her adımında aşağıdaki geniş alanın önünde açılıyor, uğultu hızlanarak büyüyordu. Zemindeki hareketi görünce korku son gücüyle asıldı omuzlarına ve onu geri çekti. Kalbinin atışını boynunda ve kulaklarında hissetti. Silahını doğrultamayacak kadar korkaktı artık. Tedirgin küçük adımlarla yaklaşıp ışığın tam altında tahtında oturan zayıf adamı algıladı. Balkonun soğuk demirine dokunduğunda yerin dalgalandığını gördü. Karanlık yer uğultuyla oynuyordu. Tahtındaki zayıf adam Allah diye bağırıp Arapça duaya başladığında uğultu ve dalgalar hızlandı. Erdal zikir yapan insanları ayırt etti. Denizdeki su tanecikleri kadar uyumlu yükseliyor ve geri çekiliyorlardı. Başlarındaki beyaz takkeler karanlık gecedeki dalgaların köpükleri gibiydi. Tahtından kalkan zayıf adamın şeyh olduğunu içine gömüldüğü kaftanından anladı. Asasına dayanıp tek elini yavaşça havaya kaldırdığında karanlık deniz köpürdü. Uğultu, gürültülü duaya döndü birden ve Allah naraları yüksek tavanlı geniş alanda yankılanmaya başladı. Kendinden geçmiş müritler uyumlarını kaybetmiş, kafalarını sallayarak kutsal danslarını tek başlarına ediyorlardı. Erdal tarikatın zikir ayinini izlediği lojadan küçük sessiz adımlarla çıktı. Karanlık merdivene tekrar geldiğinde cep telefonunun ışığını fener gibi kullanmayı akıl etti. Basamakların bittiği yerde küçük ahşap bir kapı vardı. Silahı eline alıp kapıyı araladı. Neredeyse iki yan çizginin en uzak noktada birleşeceği kadar uzun, boş bir koridora çıkmıştı. Kireçle yeni boyandığı yerdeki küçük beyaz damlalardan belli koridorun bir tarafında pencereler, diğer tarafında önünde eski fakir ayakkabılar ve terlikler dizilmiş kapılar vardı. Köy evlerininkine benzeyen yıpranmış hepsi birbirinden farklı kapıların önünde sessiz adımlarla koridorun sonuna yürüdü. Aşağıdan gelen zikrin gürültüsü halen tüylerini ürpertiyordu. Koridorun sonuna yaklaşmıştı ki kapının biri açıldı, içeriden çıkan kara çarşaflı kadın büyük gözlerini yabancıya kuşkuyla dikti. Tek kelime etmeden tedirgin değil, tehditkar bakıyordu. Küçük tek odanın içine tarikatın kendilerine ev vermesini bekleyen ailenin çocukları doluşmuştu. Kara çarşaflı kadın ayağına terliği geçirip kapıyı kapattı. Kadın küçük adımlarla uzaklaşıp bir kapıyı çaldığında Erdal son kapının önünde durmuştu. Halen kaçıp gitmeyi düşünecek kadar korkuyordu. O an Gürkan ölmemiş, ona dair her şey bu kadar karmaşıklaşmamış olsa buraya gelmeyeceğini kendine itiraf etti. Dostuna vefa borcuydu buradan Ayşe'yle çıkmak. Uğradığı ihanetten intikam almanın başka bir yolu da yoktu. Üzerindeki yağlı boyalar çatlamış ve dökülmüş, menteşeleri gevşemiş, yamuk duran kapının arkasında onu gerçek bekliyordu. Koridorda kara çarşaflı üç kadının dikilmiş ona tehditkar baktığını ve diğer kapıları çalıp kalabalıklaştıklarını fark edince Erdal fazla vaktinin olmadığını anladı. Ani bir kararla silahını çıkarttı ve tekmeyi vurdu, köy kapısı menteşelerinden kopup içeri devrildi. Karanlık gölgeler birden kaynadı. Zikirde kendilerinden geçmiş erkeklerine seslerini duyurmak için haykırıyorlar ama uğultu dinmiyordu. Birkaç tanesi terliklerinin gürültüsüyle merdivenlere koşarken Erdal odaya girdi. Odanın yarısından fazlasını kaplayan yatakta bağlı genç kadın dehşet içinde bakıyordu. Erdal türbanı bağlı olmadığı için onu tanımakta zorlandı. Kömür karası saçlarıyla fotoğraftakinden çok farklı görünüyordu. ''Ayşe misin?'' diye sorduğunda yanıt vermeden tedirgin bakmaya devam etti Ayşe. Bileklerini yatağın demirlerine bağlayan ipleri çözerken Erdal polis olduğunu söyledi ve Ayşe ''Lütfen kurtar beni, kurtar beni!'' diye yalvarmaya başladı. İkisi dışarı çıktıklarında koridordaki çarşaflı kadınlar yaklaşmıştı. Erdal silahını doğrultup herkes odasına girsin diye bağırdığında dağıldılar ve koridor boşalınca koş diye bağırdı Ayşe'nin topal olduğunu unutarak. Onun seken adımlarıyla merdivenlere açılan kapıya geldiklerinde artık çok geçti. Aşağıdan kalabalığın tırmanışının gürültüsü yükseliyordu. Telefonunu çıkartıp destek çağırmak için polis merkezini tuşladı. Geri kaçmaya davranan Ayşe'yi bileğinden tuttu ve ''Sakın arkamdan ayrılma'' dedi. Linç'in kıyısında bu kadar sakin durabilmesine kendisi bile şaşıyordu. Işıkları yakılmış merdivende birkaç basamağı daha inip kalabalığa yarım katın zirvesinde karşılamayı bile planladı. En yakın polis merkezinin hattı çalarken en önde merdivenleri tırmanan tarikatın gençleriyle yüzleşti. Silahını doğrultup dur ihtarında bulunduğunda buna uydular. Ama saldırmayı bekleyen çakallar kadar tetikteydiler. Erdal "Polisim ve bir basamak daha çıkanı vuracağım," dedi. Aslında silaha itaat edeceklerinden şüphesi yoktu. Merkezdeki memur telefonu açmıştı ki zikrin coşkusundaki bir genç üzerine atıldı. Erdal tetiğe onu hayatta tutabilecek tek güç olduğunu bilerek asıldı. Genç omzundan vuruldu, kan diğer saldırgan çakalların üzerine kurşunun kopardığı et parçalarıyla birlikte sıçradı. Erdal dumanı tüten namluyu yukarı kaldırıp tetiğe tekrar bastığında hepsi ölümün üzerine yürüyecek kadar inançlarının ve cesaretlerinin olmadığı gerçeğiyle yüzleşti. Panik içinde "Ateş ediyor, geri, geri, geri, geri!" diye bağırıyorlardı. Erdal birkaç kişi daha üstüne gelse linç edileceklerini biliyordu. Rus ruletini kazanmanın muzafferliğinde merdivenlerdeki kaçışmaların izdihamını izledi. Sadece iki tanesi yaralı genci yanlarında aşağıya çekebilecek kadar sakin kalabilmişti. Düşürdüğü cep telefonunun kalabalığın ayaklarının altında ezildiğini gördü. Artık buradan çıkabilmelerinin tek yolu silahıydı. Aşağıdan gelen muhtarın sesini duymasa buradan sağ çıkamayacağını kabullenecekti. "Dışarı, herkes dışarı çıkacak, yaralı için ambulans çağırın," diye soğukkanlı liderliğini ispatlıyordu. Ne kadar sinsi ve politik olduğunu bildiği için muhtarın burada olmasına sevindi Erdal. Onları öldürmeyi göze alamayacak kadar akıllıydı. Merdivenlerin darlığındaki karmaşanın dışarı boşalmasını beklediler. Merdivenlerin ışığı söndüğünde çığlık attı Ayşe. Erdal silahı zifiri karanlığın içine uzattı. Binanın dışında birikenlerin nefret uğultusu zikirden de ürkütücüydü. Erdal her basamakta ayaklarını gezdirerek telefonunu bulmaya çalıştı. Yukarıdaki kapının gıcırtısını duyduğunda Ayşe'yi duvara yaslayıp silahını yukarı doğrulttu. 41. Ayrımın sonu. Sayfa 427.